Ayrım 15, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 179, 29. bölüm. IŞİD ve Nefer daha ilk günden gün geçtikçe daha da güzelleşen, işbirliği ve yumuşaklıkla daha da renklenen aynı tutkuyla sevmişlerdi birbirlerini. Zaman onların ilişkilerini hiçbir şekilde yıpratmamıştı, beraberlikleri ebedi bir hal alıp sağlamlaşmıştı. IŞİD çıplaktı ve bu durumda bile tüm köy halkının sevgisini kazanmasına neden olan o soyluluktan hiçbir şey kaybetmemişti. Ustabaşı Bilge Kadın'ı, kocası karısını hayran hayran seyrediyordu. Endişelisin değil mi? Ekip önerimi kabul etti ama diller samimi miydi acaba? Kusursuzluk insanlarda değil, eserlerdedir Nefer. Onlara bir amaç verip o amaca ulaşmalarını sağlarsan kendi güçsüzlüklerini yener der. Ya ben kendi güçsüzlüklerimi yenebilecek miyim? Bu kadar sorumluluğa layık değilim ben Işık. Yontmak bana yetiyordu. Ekip şefinin talimatını uygulamaktan başka yapacak şeyi olmamak ne güzelmiş meğer. Seni kimin seçtiğini unuttun mu? Öfkeli bir at gibi şahlanmak bir işe yaramaz, kendimizi sorgulamak da öyle. Ne senin ne de benim omuzlarımıza yüklenen sorumluluklara layık olmadığımızı en iyi bilen benim. Oysa bu sorumlulukları yerine getirmek, her gün yeniden başlamak, tepeye tırmanmak zorundayız. Bunca sıkıntı, bunca irili ufaklı dert, şundan bundan kaynaklanan incir çekirdeğini doldurmayacak sorunlar. İşte beni eserin büyüklüğünden çok bunlar yıpratıyor. Benim durumum daha mı iyi sanıyorsun? Sonsuza dek ışıldamaya hazır taş ve tahta olduğu gibi insanlar da var. Yalan söylemeye, tembellik yapmaya, bencillik ve kendini beğenmişlikle birbirleriyle yarışmaya her an hazır olan insanlardı. Böyleydi ve bu hiçbir zaman değişmeyecek. Ama hakikat meydanı bu insanların hepsini bir araya getiren ve tek başlarına kesinlikle varamayacakları hedeflere yönelten bir yer olacak. Nefer karısını tutkuyla öptü. Bütün benliğimle emrindeyim ama bir konuğumuz olduğunu sakın unutma dedi Bilge Kadın. Kenhir beyaz şarapta pişirilmiş nefis böbrekleri, yanındaki sarımsaklı mercimek ile patlıcan çekirdeklerini büyük bir iştahla yutuyordu. Oldukça basit bir yemek dedi Işık. Ev işlerinde bana yardım eden genç kız izne çıktı. Bu yüzden güzel yemekler pişirecek zaman bulamıyorum. Her işte yeteneklisin Işık. Sayende gutum neredeyse tümüyle kayboldu. Belki şarabı azaltıp yerine su içmek daha mantıklı olur dedi Bilge Kadın. Benim yaşımdaki bir insan için alışkanlıklarını değiştirmek kötü sonuçlar doğurabilir.
Güçlü Niyut'tan memnun musunuz?
Terbiyesiz, saygısız, inatçı tam bir bela ama çok da iyi çalışıyor. Tozların peşini bırakmıyor, eşyalarımı fazla karıştırmıyor, eli de lezzetli. Aylığını arttırmak zorunda kalacağım. Beni en çok endişelendiren onun kütüphanemde görmek. Ne zaman evden uzaklaşsam fırsatı değerlendirip kütüphanemi temizlemeye başlıyor. Neyse, fırçaları yerine koydu ve papirüslerime dokunmadığı sürece. Mehi ile yaptığınız görüşme nasıl geçti diye sordu Nefer. Beklediğimden iyi, hareketli bir adam, üstüne aldığı görevi tamamlamaya kararlı, çok da hırslı. Belki de bu nedenle hakikat meydanı için kusursuz bir koruyucu olacak. Firavun'un ona verdiği görev bu, onun da başarısız olmaya niyeti yok. Kaldı ki bana rüşvet vermeye de kalkmadı, en azından böyle bir imada bile bulunmadı. Ne var ki ilginç bir istekte bulundu.
Nasıl bir istek?
Seni görmek istiyor Nefer.
Ne amaçla?
Mehi'ye bakılırsa önündeki acil sorunu sadece ustabaşı çözebilirmiş.
Bu sizin işiniz değil mi Kenhir?
Bu durumda değil. Çünkü bu sorunun senin çözeceğin teknik bir yanı varmış. Sırdan bahsettim bahsetmesine tabii. Ama kraliyet ailesi tarafından resmen tanınman adının yayılmasına neden olmuş. Mehi'nin sıfatını bilmesinin hiçbir önemi yok. İsteğini kabul etmek zorunda da değilsin.
Bizim için olumlu düşündüğüne göre onu neden reddedeyim?
Aynı fikirdeyim.
Onu birinci tabyada karşılayacağım. Eğer ona gerçekten yardımım dokunabilecekse elimden geleni yaparım.
sağ ekibe ihanet eden zanaatkar Trumbel'in deposuna gitmeden önce bir sürü önlem aldı. Tarihi yaver gidiyordu. Meslektaşlarından çoğu ustabaşının büyük işler öncesi verdiği bir haftalık olağanüstü izinden yararlanmış, çeşitli işlerle ilgilenir olmuşlardı. Bazıları tarlalarıyla, bazıları da sürüleriyle meşgul oluyor, kimileri şu ya da öteki kıyıdaki akrabalarını ziyaret ediyor, berikiler de çarşı pazar dolaşıyordu. Sobek'in ısrarlı bakışı karşısında polis şefinin giderek kuşkulanmaya başladığını düşündü hain. Sonra Nübiyeli'nin elinde somut kanıt olsa onu sorguya çekmekte bir an bile tereddüt etmeyeceğini düşündü. Ne var ki polis şefinin davranışı değişmişti. Sanki içerideki birinden kuşkulanıyordu. Önlemlerini daha da keskinleştirmek zorundaydı. Hele bir de Sobek her çıkanın izlenmesine karar verdiyse. Böyle bir durumda peşindekini depoya sürükleyecek ve her şeyin ortaya çıkmasına neden olacaktı. En doğrusu köyde kalıp hiçbir tehlikeye atılmamak olacaktı. Ama onu varlıklı bir insan yapacak kadınla acilen görüşmesi gerekiyordu. Bu nedenle içinde Sobek için çalışan bir polisin de bulunduğu her zamanki sala binmedi. Karşıya geçmek için bir balıkçının kayığından yararlandı. Ücret olarak yuvarlak bir somun ödedi, dönüşte başka bir kayık bulacaktı. Hiçbir kayık izlememişti onları. İskelenin uzağında ıssız bir yere yanaştılar, zanaatkar hemen hemen bir saat boyunca çömelip bekledi. Kimse yaklaşmadı bulunduğu yere. Rahatladı, doğrulup yola tırmandı, sık sık arkasına dönerek kente yöneldi. İzleyicisini şaşırtmak için iki defa çıkmaz sokaklara sapıp geri döndü, peşinde kimseyi göremedi. Onu izleyen biri varsa bile atlatmış olmalıydı. Uzun adımlarla depoya girdi, arka taraftaki yazıhanede hesapları denetleyen Trumbel'i buldu. "Ah sen misin? Seni gördüğüme memnun oldum, işlerimiz harika gidiyor. Burada olduğumu bildir. Hemen, hemen. Yeni iskemle modelleri geliştirdin mi?" "Evet ama biraz sabırlı olman gerekecek." "Yazık, çok yazık. Müşteriler nasıl sabırsızlanıyor bir bilsen." "Güvenliğim her şeyden önce gelir. Kadına haber ver, çabuk ol." "Gidiyorum, gidiyorum." Trumbel daha şimdiden taklit iskemleler yapmayı düşünüyordu. Ama taklitlerin kusurlu olmalarından korkuyordu. Demek bir süre daha sonradan görmelerle yetinmesi gerekecekti. "Bir ilerleme var mı?" dedi tanınmayacak durumdaki Serkeeta muhbirine. "Ustabaşı kralın mezarını kazmak ve milyon yıllık tapınağını yapmak için bütün güçleri bir araya toplamaya karar verdi." "Bu bilgi hiçbir işe yaramaz. Işık taşının nereye saklandığını öğrendin mi?"
"Şimdilik bu imkansız."
"Beni düş kırıklığına uğratıyorsun."
"Elimde ciddi hiçbir bilgi yok. Her yere burnumu sokup yakalanma tehlikesine girmek istemiyorum."
"Köyün içinde istediğin yere girip çıkmakta özgür değil misin?"
"Bazı yerlerin kapısı kilitli. Anahtarlar da sadece mezar katibi ile usta başında var. İçeriye girmek için yapılacak her girişim başarısız olur."
"Yine de bir çözüm yolu bulmak zorundasın."
"İçinde bulunduğun ekip yoğun bir çalışma dönemine girecek. Uzunca bir süre dışarıyla ilişki kuramayacağım."
Serkeeta'nın bakışları acımasızlaştı. "Sakın o lanet olası köyüne kaçıp saklanmak istiyor olmayasın."
"Hiç anlamıyorsunuz. Başlayacak olan şantiyeler loncanın geleceğini etkileyecek. Ustabaşı bu konuda kimseye hoşgörülü davranmaz. Bunun için fazla mesai ve teknik güçlüklerle karşılaştığımızda da tatil günlerimizden fedakarlık etmek zorunda kalacağız. Bu kadar da değil. Şef Sobek'in kuşkuları giderek artıyor."
"Ne konuda?"
"Hakikat meydanına karşı olanların içeride de adamları olduğunu düşündüğünden eminim. Belki o polisi öldürenin de bizden biri olduğunu sanıyor." "Korkulacak biridir. İnsanın peşine adam takıp bir hata yapmasını kollayacaklardandır o. Buraya gelirken aklıma gelen her önlemi aldım."
"Akıllıca davranmışsın ama gereğinden fazla kuşkulanmıyor musun?"
"Sanmıyorum."
Serkeeta usulca zanaatkarın çevresinde döndü. "Bana kötü haberler getiriyorsun, ne yazık. Oysa benim haberlerim mükemmeldi. Sen loncanda sürünürken toprakların genişiyor. Yeni bir inek, Nil kenarında bir arsa, bir tarla. Emekliye ayrıldığında varlıklı bir adam olacaksın. ama önce iyi bir muhbir olman gerekecek. Zanaatkâr kendini güzel bir evin serin salonunda yumuşak minderlere uzanmış halde varlığını tekrar tekrar sayarken düşünüyordu. Oysa düş ile gerçeğin arasında çok yol vardı. İhanetinin karşılığını alıp hayatının geri kalan bölümünü refah içinde geçireceğinden emin olmadan öğrendiği sırları açıklamamaya da kararlıydı. Fikrimi değiştirmedim diye açıkladı ama şantiyelerdeki işler yeterince ilerleyene kadar sessiz kalmak zorundayım. İşbirliğimizin bozulamayacağını unutma diye uyardı Serketa. Bir dahaki görüşmemizde bana anlatacak çok şeyin olacağından eminim. 30. Bölüm. Işık aceleyle Aslan Userhat'ın göğsündeki şiddetli ağrılardan yakınan karısının yanına gitmişti. Tepeden tırnağa muayeneden geçirdikten sonra kalp krizi ihtimali olmadığına karar verdi. Bir tedavi önerdi ama rahatsızlığın nedeninin hastanın sırtındaki çarpıklık olabileceğini düşünerek bel kemiğine masaj yapıp omurgaları yerlerine oturtmaya çalıştı. Öğlene doğru eve döndüğünde endişeyle kapının önünde bekleyen Panep'le karşılaştı. Nefer'le resim atölyesinin malzeme ihtiyacını konuşmak istiyordum ama kimse nerede olduğunu bilmiyor. Sabah töreninden sonra tapınaktan çıkmış, daha sonra nereye gittiğini kimse bilmiyor.
Yontucuların yanına gidecekti.
Oradan geliyorum, hiç uğramamış bile.
Belki de kurtarıcı Şed'le konuşuyordur.
Hayır, oraya da baktım. Işık ve Panep komşulara sordu ama bir sonuç alamadılar. Çocuklar çelişkili bilgiler verdi. Bazıları bunun hayal gücünün sınırlarını ölçen yepyeni bir oyun olduğunu sanmıştı. Kısa zamanda herkes haberdar oldu. Gerçeği kabullenmek zorunda kaldılar. Ustabaşı kaybolmuştu. Bir panik rüzgarının esmek üzere olduğunu anlayıp daha fazla bir şey duymamak için yüreğindeki sesi dinledi Işık. Ruhunu suskun Nefer'in görüntüsü kapladı, sanki elle tutulacakmış gibi yakınındaydı kocası.
"Endişelenmeyin," dedi sakinleştirici bir sesle. "Nereye gittiğini biliyorum."
Palmiye ve hurma ağaçlarının çoğu başları güneşte, ayakları suda yaşamak istiyordu. Rüzgarlara karşı bitkiden duvarlar oluşturuyor, 100 yaşına kadar yaşayıp güz aylarında bal tadında meyve veriyorlardı. Bazıları zeytinliklerin ya da bağların ortasında toplanıyor, kimileri yollardan uzak korular oluşturuyordu. Ama her biri bir cömertlik abidesiydi hala. Ağacın her bir yanı işe yarıyordu çünkü. İnşaat ve mobilya yapımı için tahtasını, sandalet ve sepet üretimi için liflerini, sokakları gölgelendirmek için yalnız bir palmiyenin gölgesini, çölün kıyısını seçmişti Nefer. Efsaneye göre bilgi tanrısı Tot, bilgece sözlerini burada yazmış, loncanın kurucusu 1. Amenofis ile bilgece sözleri gelip buradan almıştı. Hem ağaç da hayat suyunu dünyayı yıkayan, dünyanın ilk gün bir adacık olarak göründüğü enerji okyanusundan almıyor muydu? İçini kemiren ateşi soğutmak için tanrılardan yardım istemişti ustabaşı. Cesur Panep alevlerle başa çıkabilse de Nefer böylesi bir beceri gösterememekten korkuyordu. O acı verici kor asitten de daha yakıcı bir soruya dönüşmüştü. Loncayı başarıya götürebilecek miydi? Büyük eseri tamamlamak şimdilik erişilmeyecek bir amaç gibi görünüyordu. Onu rehber seçenlere yalan söylemek hakkına da sahip değildi üstelik. Gerçek suskun bakımlı bir bahçede günlerini tamamlayan sık yapraklı ve tatlı meyveli bir ağaca benzer. Bilgeler böyle diyordu. Oysa Nefer'in yüreği endişe ve tasanın ayrı kotlarına dönüştüğü kıraç bir toprak gibiydi. İşte bu yüzden gelip Tot'a yalvarmış, gereksiz sözlerden kurtarmasını, gevezelere kapalı duran kuyusundan su vermesini istemişti. Yakarışı cevapsız kalırsa susuzluktan ölecek, lonca da kendine yeni bir ustabaşı seçmek zorunda kalacaktı.
"Kaynağı bulabildin mi?" diye sordu yumuşak bir kadın sesi. "Işık, burayı biliyor muydun?"
"Burayı biliyordum. Seni palmiyenin önünde dua ederken görmüştüm."
"Tanrılar susuyor ve ben göreve devam edecek gücü bulamıyorum."
"Daha iyi. Dinle Nefer. Sen de eksik olanı yarat."
Bilge kadın diz çöktü, elleriyle kumu kazdı. Yuvarlak ve küçük bir kuyunun ağzı göründü. Kocası yardım etti ve ıslak toprağa ulaştılar.
Bir tot palmiyesinin dibinde mutlaka gizli bir kaynak vardır, dedi bilge kadın. Bu kuyunun üzerine aç, yıldızlardan gelme suyunu iç. Su içini yakan ateşi söndürecek, içinde yaşayan enerjiyi canlandıracak. Seni görevinden hiçbir şey alıkoyamaz ustabaşı, çünkü yolun tanrılar tarafından çizildi.
Birbirlerine sarıldılar, kendilerini palmiyenin gölgesinde sessizlik ve düşünmeyle geçen bir öğleden sonranın duyulmamış keyfine bıraktılar. Ve ustabaşı bilge kadın olmasa zanaatkar loncasının büyük eseri gerçekleştirmekten aciz, verimsiz bir insan kalabalığı olarak kalacağını anladı.
Güçlü bir rüzgar nöbet yerini süpürüyor, kaldırdığı tozları Nübiyeli polislerin gözlerine dolduruyordu. Yine de hızla yaklaşan savaş arabasını gördüler. Şefleri yayını gererken polisler mızraklarını doğrulttu. Savaş arabası birden durdu, atlar kişneyerek şahlandı. Arabadan geniş göğüslü güçlü bir adam indi. Kendinden emin, sanki ellerindeki silahları aldırmıyormuş gibi nöbetçilere doğru yürüdü.
''Ben General Mehi'yim, Batı yakasının baş yöneticisi. Usta başına haber verip buluşma yerine geldiğimi bildirin.''
Nübiyelilerden biri 5. tabiye kadar koştu ve Sobek'i uyardı. Polis şefi nöbetçiyi Nefer'e gönderdi. Nefer de Merneptah'ın mezarının planını elinden bırakarak bu önemli konuğu karşılamaya gitti. Ustabaşı bu beklenmedik gezintiden memnun kapkarayla, hiçbir hazırlık yapmadan görüşme yerine doğru yürüyordu. Başı ve ayakları çıplak, üzerinde sade peştemalla herhangi bir işçiye benziyor, bu haliyle de zarafetini göstermeye tutkun May karşısında bir tezat oluşturuyordu.
''Benimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Nefer.''
''Benden ne istiyorsunuz?''
''Meraklı kulaklardan uzak konuşabileceğimiz güvenli bir yer var mı?''
''Beni izleyin.''
Ustabaşı nöbet yerinden uzaklaştı. Vadideki kurumuş dere yatağında 100 metre kadar yürüdüler. Oldum olası çölden nefret eden Mehi, güzel deri sandaletlerini eskitmemek için çok gayret gösterdi. Her zaman oyunlar oynayan kara köpeğe gelince endişeyle izlediği generalin uzağında kalmaya çalışıyordu.
''Burada olabildiğince rahatız,'' dedi Nefer. ''Ama bu taştan başka size önerebileceğim bir sandalye yok.''
''Onunla da yetinirim. Sizinle karşılaşmak öylesine büyük bir ayrıcalık ki koşulların hiçbir önemi kalmıyor.''
''Zamanınızın en az benimki kadar değerli olduğunu biliyorum Mehi. Artık konuya gelseniz.''
''Söz konusu olan sizin yardımınız olmazsa çözemeyeceğim gizli ve duyarlı bir dosya. Merkez laboratuvarının yöneticisi Dakter ihtiyaç duyduğu malzemeyi bir liste halinde gönderdi. İçlerinden çoğunun bulunmasında bir güçlük yok. Ama stokları eridiğinden acilen istediği galen ve bitüm için aynı şeyi söylemek imkansız. Ona kalırsa bu eksiklik, Büyük Ramses aramızdan ayrılmasaydı gerçekleştirilecek bir gezi sırasında tamamlanacakmış.
Böylesi bir malzemeye sahip olduğumuzu kabul etsek bile bunların sadece hakikat meydanı için kullanılabileceğini belirtmem gerek.
Bu konuda sizinle aynı görüşü paylaşıyorum.
Öyleyse konuşmamız sona ermiştir.
Bu kadar aceleci olmayın. Herhalde bu gezilerde madencilerin bulduğu malzemenin niteliğinin belirlenmesi ve loncanın payının ayrılması için hakikat meydanından bir zanaatkarın da bulunduğunu biliyorsunuz kuşkusuz.
Her şeyi öğrenmişsiniz.
Ben sadece resmi raporları okudum, şimdi de sorunun en can alıcı yerine geldik. Daktar bu malzemelerin çıkarıldığı yerlere askerler ve madencilerden oluşacak bir ekip götürmek için izin istiyor. Böyle bir izni reddetmek için bir nedenim yok. Ama böyle bir aramanın başarılı olabilmesi için sizin belirleyeceğiniz bir zanaatkarın araştırmaya katılması şart.
Ustabaşı cevap vermeden önce düşünmeye çalışırken Mehi de onu izliyor, nasıl biri olduğunu tartıp değerlendirmeye çalışıyordu. Hiç kuşkusuz karşısındaki adam asillerin soyundandı. Yüzünün ciddiyeti, bakışlarındaki derinlik, güçlü kişiliği, kararlılığı, kelime seçimindeki titizliği. Lonca gerçekten de onun için ürkütücü bir düşman seçmişti. İşte Mehi sürdüreceği savaşın bilincine o sırada o düşman çölün ortasında ilk kez karşılaştığı ustabaşının yanında vardı. Kendine layık bir düşman karşısında zafere ulaşmak, onu aralarına kabul etmemeye cüret eden Lonca'yı güç de olsa sonunda dize getirmek umudu generalin damarlarındaki gücü 10 kat arttırıyordu sanki.
Arama gezisini geciktirmek mümkün olamaz mı diye sordu Nefer.
Daktere göre bu imkansız ama ben yine de sizin kararınıza uyacağım.
Ustabaşı Teb bölgesini bu malzemelerden mahrum bırakamayacağının bilincindeydi. Kaldı ki yakında çok özel nedenlerle kendisi de ihtiyaç duyacaktı bu maddelere.
Bir zanaatkar belirleyeceğim dedi sonunda. Ötekiler 5 gün sonra harekete hazır olsun. Bir de çok sayıda güçlü eşeğe ihtiyaç olacağını akıllarından çıkarmasınlar.
Ayağımdaki dikeni çıkardınız.
Maden alanlarındaki çalışmaların olabildiğince kısa sürmesini, göndereceğim zanaatkarın mümkün olduğunca çabuk dönmesini istiyorum.
Bu yönde emirler vereceğim, size müteşekkirim. Bir akşam yemeği davetimi kabul ederek beni onurlandırır mısınız?
Özür dilerim ama uzun süre önce hayatımdan silip attım böylesi davetleri.
Bir dağ keçisi kadar çevik taştan taşa sıçrayıp sekerek köye döndü kapkara, peşinde de Nefer. Elinde bir yay bulunsa ve ne yaparsa yapsın cezasız kalacağını bilse, kuşkusuz tek bir okla sırtından vurup öldürürdü Nefer'i.
Ona göre böylesi bir savaşçının karşısına çıkmaktansa öldürmek daha hayırlı olurdu.
15. ayrımın sonu. Sayfa 190.